Ayrım 19.
Sayfa 201. En çok o merbut olmalı değil mi ailesine? Neyi eksikti? Niye böyle oldu? Nasıl kırıldı katıştı şu anarşistlerin arasına bilmiyorum ki. Koskoca bir subay oğlu o. Koskoca bir general oğlu. Onlar şimdi o çocukları toplayıp dururken öyle öyle. Ya Rabbim, şimdi kendi oğlumuza mı gelecek sıra? Bu sıra geldi mi yoksa? Bilmiyorum ki. Olur mu Tanrım? Hiç olur mu? Benim oğlumu nasıl tutarlarmış? Babası olacak. Lakin gözü döndü bir kez. Hayrettin bir abime, bir de İlhan Bey'e boyun eğdi. Durdu ya, artık herkesler ona boyun eğecek. Bunun acısını çıkaracak sözde. Olur mu Allah'ım? Bu kendi oğlu, benim oğlum. Ah ah, şuram yanıyor. İçine çekip durmasana, diyor Hayrettin. Ruhsuz bu adam. Oldum olası ruhsuz. Şu kadarcık his yok kalbinde. Burada da diyemem ki, soramam ki, ayol Hakan'ı hiç düşünmüyor musun diye. Ters ters bakıyorum. Avumu içime hapsediyorum. Ercan'ım, aslan yavrum. Ha yanıp yakılmayaydın şu kıza, ha tutturmayaydın ille de Ayşen diye, evlenmelere kalkmayaydın bu sıralar, kim bilir belki de kardeşin durur, durulurdu. Hem nesini sevdin bu kızın bilmem ki, sıska, değnek gibi şey, yüzü gülmez, eli bir işe ermez, kabul günlerimde kalk bir börek yap desem, öyle anlıyorum ki gülüverir yüzüme. Gülse neyse, çemkirir, arsızlanır, burnu kaf dağında zaten. Kabul günlerimde herkesler sanır ki dünyanın en yüksek, en rahat kadınıyım, general karısıyım. Sanırlar ki İran'da verdikleri şu yüzük, bu küpe, bütün bunlar saadetimdir benim. Bu brokarlar, o kadife koltuklar, gümüş takımlarımız, o davetli gittiğimiz yerden bana zorla aldırdıkları, bütün bunlar bana yetmektedir sanki. Hepsi kıskanç gözlerini dikip dururlar her şeyime, her şeyimi günülerler. Gelsinler, bir de içimi sorsunlar. Gönül hırnızları bir şeylerin kokusunu aldı. Fakat Allah'ım, ne olduğunu pek iyi bilmiyor. Yoksa biliyor da domuzuna mı soruyor Rabbim? İnadına inadına. Yenge, nerede Hakan? Kaçıncı soruşu bu burada? Kaçıncı kurcalayışı? Hep de gelip gelip bana soruyor. Kapı önündeyken fırsat bulamadı, masada kulağımı fıslayıp duruyor. Gelecek, gelecek diye bir şeyler mırıldanıyorum. Ona da, Ayten'e de. Ayten onu okul gezisinde sanıyor. Düğüne yetişmeyecek mi? Nuriş abla, düğün sırası ne gezisiymiş bu? Olur mu? Koman. Yetişecekti ya, gelecekti ya. Bilmem ki ne oldu. Böyle böyle idare ediyorum ortalığı. Kimse halimi bilmiyor. Of, of. Geldiler. Ya Rabbim, nikah memuru gelmiş işte. İşte tanığımız paşa da kalktı ayağa. Bizimkinin omzunu okşuyor. İlhan Bey'in elini tutuyor. Çocuklarına da ben tanık olacağım efendiler diyor. Hepsi gülüyorlar. En çok bizimki gülüyor. Niye gülüyor? Resmimiz çekiliyor. Gidiyorlar. Namık'la Kor General nikah masasına gidiyorlar. Alkışlar oluyor. Bir resmimiz daha çekildi. Şu ışık her patlayışta bir silah patladı zannediyorum. Şimdi nikah kıyılacak. Allah'ım. Şimdi ne olacak? 9. Kokteyl, nikah, oturarak ve ayakta yemekli düğün. Temel çok sağlam atılıyor. Tezel bir şey söyledi ama ne söylediğini ayırt edemedim. O da sormak zorunda kaldı. Böyle bir temel atma töreninde böyle derin derin ne düşünüyorsun kuzum? Kötü bir roman yazıyorum diyiverdim ben de. Ayşen'i anlatsam mı ona? Kendimi ve Ayşen'i yan yana koyup anlatsam. O zaman belki Ayşenciye biraz yakınlık duyar. Onu biraz sevmeye başlar. Bunu göze alamam. Tezel ikide bir annesinin, abisinin, Nuriş hanımefendinin, Tuncer'in, Gönül hanımın vesairenin arasına getirip Ayşen'i koyduğumu, orada kendime de bir yer ayırdığımı bilse basar kahkahayı. İyi, yaz bakalım profesör, yaz diyor. Ama içine beni de koy ha. Koydum bile diyorum. Baş kişi yapmamışsındır. Birini baş kişi yapsak Ayşen'i yapardık değil mi? Ne olsa onun düğünü ya da onun cenaze töreni bu. Aslında bu romanın hiç baş kişisi yok. Baş kişi bu işte, bu gece. Daha ne olsun? Bu yılın, bu ayında ve bu saatte güç taşra yıllarını geride bırakıp burada muradına ermiş mutlu zaman parçası. Tezel dili usulca dolanarak söylüyor bunları. Dili dolanıyor olmasa söylediğini önemseyebilirim. Bunda büyük bir gerçek payı olduğunu söyleyebilirim ona. Ama bunu hem Tezel söylediği hem de söylerken dili dolandığı için değindiği şey gerçek dışıymış izlenimi veriyor. Daha ayık bir kafayla daha inandırıcı kılınabilir bu. Az önce beni o reklamcı kadınla bırakıp gittin ya hani. Hani annemin yanındayken sen kimdi o karşında ellerini uyuşturup duran delikanlı? O kara kâküllü kadın. Kaşlarında büyük bir can sıkıntısının ağırlığı. Sahi kimdi o güzel çocuk diye yineliyor. Eski bir öğrencim. O eski öğrencimin yüzünün yarısını karısının yüzünün yarısıyla yan yana nikah masasının yakınlarında bir yerde seçiyorum. Yıldız'ın ince uzun elinin Tuncer'in alnına düşen bir tutam saçı okşayarak yana çektiğini bile görüyorum. Saçlar alında yana itilirken Tuncer de irkiliyor. Kendini usulca karısının ince uzun parmaklarından kaçırıyor. Güzel ama budala bir çocuk. Devrimci bir öğrencimdi. Tezel kendisini hiçbir şeyin ilgilendirmediğini, salt içmeyi seçtiğini falan unutup kadehini karşı duvara fırlatıveriyor. Bir şangırtı kopuyor. O şangırtı arasında Tezel'in devrim dediği duyulamıyor. Herkes bizden yana dönüyor. Ayten Hanım buruşuk göz kapaklarına doldurduğu yeşil boyalarla koşup geliyor. Şşşt! Sonra dehşet içinde ama fısıltıyla soruyor. Ne oldu efendim? Bir şey yok efendim diyor Tezel de. Şuna bir bakayım. Devrimci öğrencime mi bakacak yakından, nikahın kıyılışına mı? Ayten Hanım'ın sorusunu böylece havada bırakıp kalabalığın arasına yürüyor. O kalabalık da zaten şangırtının geldiği yana doğru daha uzun süre bakma fırsatı bulamıyor. Garsonlar saçılan cam parçalarını toplamaya koşuyorlar. Nikah kıyılmak üzere. Silah patladı dedi Nuriş ablam. Ondan koşup geldim beyefendi. Bayılıyordu kadıncağız. Orada bir bardak düştü galiba, meraklanmayın. Bu kadınla kapı önünde tanışmıştık. Daha gelirken şimdi kim olduğumu unutmuştur bile. Öyle sanıyordum, yanılmışım. Nikah kıyılıyor Ömer Bey, siz de yaklaşsanız da. Direnmedim, burası iyidir hanımefendi demedim. Ayşen'i görmek, daha doğrusu ona bir kez daha görünmek için bir özür bulmuş oldum hatta. Kadının beni kolumdan çeke çeke kalabalığın arasından geçirip ta nikah masasının yakınına bir ucuna dek götürmesine izin verdim. Tezel yanımda kalsaydı belki de sürüklenmezdim. Dışı sağlam, içini kurtlar kemirmiş bir ağacım. O ağaç şimdi iki kolunu göğsüne kavuşturarak kalın çerçeveli gözlükleri arkasında duruyor. Ayşenciğim ayağına basmayı unutma ha. Oh gosh diye fısıldıyor Ayten Hanım. Bizim gönül hep böyledir. Sesini alçaltmasını hiç öğrenemedi gitti. Şu anda gelinimizden daha heyecanlı, inanın. Kayınvalidemin sesini de bu arada işitiyorum. Kim o Müjgan? Kalabalıktan seçemiyorum. Gönül Hanım anneciğim, Ayşen'e Ercan'ın ayağına basmasını söylüyor da, hani evet demeden o. Bir dakika, ben Gönül Hanım'ı şuraya çekeyim. Müjgan masadan ayrılıp Gönül Hanım'ı Ayşe'nin yanından uzaklaştırmaya gelirken beni görüyor. Elini iki göğüs arası çizgiye koyup ''Ne oldu Ömer? Tezel bir şeye mi sinirlendi?'' diye soruyor bana. Yüreğim ağzıma geldi. Neydi o? Bak hala yatışmadı çarpıntım. Yanıtımı beklemiyor. Gönül'ü oradan hemen uzaklaştırması gerek. ''Bir dakika Gönülcüğüm, şöyle çekilir misin? Annem iyi göremiyor da.'' ''Ay affedersiniz.'' Kadıncağız da yine büyük bir suç işlemişlik hali. Bir eziklik. Süt dökmüş kedi gibi geri geri çekiliyor. Sanki o bardağı kendisi fırlattı duvara. Sanki bunca kişi ortasında gelinle damadın herkesçe görülebilmelerini engelleyen tek kimse o. Böyle bir suç işlemekten perişan, Ayşe'ne seslenmesinden ise bin pişman, köpüre köpüre halkanın en önüne çıkıp duran pembe kızını da kolundan tutup sürükleyerek gerilere çekiliyor. Pembe köpüğün annesinin kalçasına bir yumruk indirdiğini görüyorum. Gönül Hanım da onun başına usul bir yumruk atıyor. Kibar olsana, başımın belası. Ayşen tam bu sırada beni yeniden seçti. Yeniden şöyle bir doğruldu, ayağa kalkacak gibi mi yaptı yoksa bana mı öyle geldi? Ben onu hiç görmüyormuş gibi yapıyorum. Hep başkalarına görüyormuşum gibi. Ayşen Dereli, Ercan Özkan, evlenmeye karar verdiniz. Evlenmeye mani bir haliniz olmadığı anlaşıldı. Derin bir sessizlik. Bu köpoğlu sessizlikler canımı okur benim işte. Dönüyorum, İlhan. Yeniden kravatını gevşetiyor. Boğazına bir şey tıkanmış, onu eritmeye çalışıyor. Bununla da yetinmiyor, kolumu tutup sıkıyor. Babayım ben, bana güç ver Ömer, kardeşim. Bak, Müjgan seni yanına çağırıyor İlhan diyorum onun kulağına. Çünkü Müjgan orada, kızından iki adım beride, sulanmış gözleriyle kocasına bakıyor, İlhan'ın yanı başında olmasını istiyordu. İlhan, insan duvarlarının önünden sessizce geçti. Başı yerde, sessizce vardı karısının yanına. Müjgan onun elini tuttu, sıktı. Ayşen'e bakıyorum. Ayşen artık bana bakmıyor. O zaman ben kaçamak bakışlarla Ayşen'e bakıyorum. Dahası şu an Aysel'i düşünüyorum. Bir kez daha onun bana açık olduğu denli, benim ona açık olmayı göze alamadığımı. Ayşen gözlerini kapıyor, beni alıp içine yerleştiriyor. Oraya, yüreğinin kuytuluklarına. Ben ne yapıyorum? Yüreğim nice kanarılsa artık Ayşen gibi 22 yaşında olamıyorum. Onu tutup bağrıma bastıramıyorum. Uzaktan bile. Bunun yerine nikah memuruna bakıyorum. Tanık kor generale, tanık bankacıya bakıyorum. Damadın fırfırlı gömleğine bakıyorum. Karanfillerin, aslında bir türlü sevemediğim bu tören çiçeklerinin daha da sevimsizleştiklerini düşünüyorum. Birçoğu sapsız, sap yerine ince çubuklar geçirilmiş. Siz, Ayşen Dereli, Ercan Özkan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Gözlerini açtı mı? Ne dedi? Evet dedi mi? Müjgan boyalı gözlerini silip durduğuna göre demiş olmalı. Flaşlar patlıyor. Durmadan flaşlar patlıyor. Tanıklar lütfen. Tanıklar defteri imzalarken yine flaşlar patlıyor. Sonra oturanlar da ayağa kalkıyorlar. Ayaktakiler iyice ayakta oluyorlar. Alkışlar da oluyor. Birçok konuşmalar oluyor. Fısıltıyla ya da yüksek sesle. Kayınvalidemin sesi. Kıyıldı mı Müjgancığım diye soruyor. Demek kimse bir şey anlamadan olup bitti bu iş. Paşa imzalıyor anne. Rıfat Paşa mı? Rıfat Paşa anne. Allah bahtiyar etsin Ayşen'imizi. Güzel yavrumu. Bakmaya kıyamıyorum Müjgan. Ah anneciğim. Bu sözler kulağıma küçük hıçkırıklar gibi çarpıyor. Sonra İlhan'ın bozgun ordular kumandanının sesini çağrıştıran sesi. Susun yahu, beni de ağlatacaksınız şimdi. Fısıltılar, fısıltılar. El birliğiyle kurbanımızı verdik. Şimdi duası okunuyor. Artık eller öpülecek, eller sıkılacak. Herkes mutluluk dileklerini sunacak. Sunamayanlar için gelinle damat masadan masaya, gruptan gruba dolaşacaklar. Fotoğraflara girmemek için de olabilir, ben geri çekiliyorum. Kendimi Ayşen'den kaçırırken teyzenin elini elimde duyuyorum. O da işitilir işitilmez bir sesle konuşuyor şimdi. Neyin var? Neyim varmış? İlhan'a bakıyordum. Baktığın yerde benim gördüğümü göremezsin ama. Oysa romanın için nasıl da gerekli. Nedir senin gördüğün? Şu anda abimin kulaklarında kızının sözleri çın çın çınlıyor. Sen benim düşmanımsın. Baş düşmanımsın baba. Nedense gülüyorum. Ne gülüyorsun? Diyor Tezel. Sen gül. Benim de hala bazı duyargalarımın çalıştığı zamanlarım var. Öyle işte. İlhan'ın kulaklarında çın çın ötüyor o sözler. Sol kulağına küçük parmağını sokmuş, çalkalayıp durması neden sanıyorsun? Bak ama yabana atma. Beni iyi dinle Ömer. Parmağı çınlayan kulağında takılı kaldıysa şunu düşünüyor da ondan. O gün nasıl vurmadım bu Ayşen'i ben? Saçlarından yakalayıp nasıl kapı dışarı etmedim? Defol git serkeş halalarının yanına. Daha beter ol demedim. İyi ki dememişim. Sessiz sedasız bütün tehlikelerden sıyırıp çıkardım kızımı. Mutlu olmak da ona düşer. Dur, daha bitmedi. Şimdi belli etmeden bir daha bak yüzüne. Bak şu anda ne düşünüyor. Kızım, düşman gibi durma bana karşı öyle. Hadi gülümse biraz, gül biraz. Yıllar sonra nikah resimlerine baktığın zaman, ay ne çirkin çıkmışım öyle. Altı karış suratla ne berbat çıkmışım dersin. Neden birazcık gülümsememişim dersin. Anan gibi. Anan sık sık der bunu. O der fakat bana taş atmak için der. Kala kala bu taşra bozuntusu avukata kaldım işte diyemediği için. Ay ne suratlı çıkmışız resimlerimizde İlhan der durur. Son yıllar o taşra bozuntusu avukat ona Amasya'nın Sünepe milletvekili babasına veremediği her şeyi verdiği için artık ay ne çirkin çıkmışız resimlerimizde İlhancığım derken ay ben nasıl bilememişim o günler senin değerini demek istiyor. Ne var Ömer? Sonunda ben de düğünle organik bağ kurmaya başladım diye mi şaşıyorsun? Yanılıyorsun. Ben sadece sana yardım etmek istiyorum. Aa tabii bak unutuyordum. İlhan en çok da şu soruyu soruyordur kendi kendine. Kimdir tek yavrumu bana düşman eden? Ha kızım, kim ayırdı seni böylesine benden? Sözleri kulağıma ılık bir esinti gibi doluyor. Ben de onun kulağına olabilir, olabilir diye fısıldıyorum. Olabilir değil, öyle. Çünkü aynı soruyu bir kez de bana sormuştu. Acıklı bir gündü doğrusu. Bir kez İstanbul'a geldiğinde bir dolu içtikten, zil zurna olduktan sonra gelip beni bulmuş, efkarlanıp "Yahu Tezel, niye böyle darma duman olduk be, neyimiz eksik?" diye sormuştu. "Düşman kardeşlere döndük," demiş, ağlamaya başlamıştı da neredeyse beni bile ağlatacaktı. Onun için kafadan attığımı sanma. "Sanmıyorum zaten," diyorum. Tutup Tezel'in yeniden ve çok fazla titremeye başlayan elini öpüyorum. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Şimdi bu eli ne yapayım Ömer? Nafta dinleyip anılarımın arasına mı katayım? Bak, şuradan bir kadeh içki kapıp gelmezsen öyle yapacağım. Büyük profesörümüz çok duygulandığı bir anda tutup şu elimi derin bir saygıyla öpüverdi diye yıllar boyu anlatıp gezeceğim. Beni önemsedi biliyor musunuz? Önemsedi beni diye övünüp duracağım. Seni severim Tezel, bilirsin. Yok, sen yalnız Aysel'i, bir de hangi adreste oturduğunu pek bilmediğim halkını seversin. Böylece eski Tezel oluyor. Her şeyin dışına çıkıyor. İyi bir cins viskiyi özlüyor. Ben de bakınıyorum ama şu anda kimse içki dağıtmıyor. Orada iki adım ötemizde tebrikler. Allah mesut etsinler, el öpmeler, el sıkmalar, boyunlara sarılmalar sürüyor. Orkestra yüksekliğinden kötü televizyon programlarının sinyal müziği gibi bir müzik patlak veriyor. Bir ses aynı kötü müzik patlamasının ara namesi olarak kulaklarımıza doluyor. Oo, enişte baldız kafa kafaya vermiş kimi çekiştiriyorsunuz bakalım ha? Emekli albay kıyılan nikahın ve bir anlamda asıl şimdi başlayan düğünün hakkını verebilmek için benim serinkanlılığıma, soğukluğuma bile aldırmadan olanca sırıtkanlığı ile gülüyor. Bir anlamda asıl şimdi başlayan gecenin hakkını verebilmek için sonsuz bir pişkinlikle Tezel'e göz kırpıyor. Deminki şakanız var ya Tezel Hanım, unuttum sanmayın ha. Acısını çıkaracağız. İlk dansı sizinle edeceğim. Ayşen'le Ercan'ın şerefine sizinle bir de karşılıklı göbek atacağım. Bakın görürsünüz. Her şeyi yaşadığını, artık hiçbir şeye şaşmayacağını ve hiçbir şeyi de takmayacağını sanan Tezel'in yüzünden gözlerinden öfke fışkırıyor ansızın. Dudaklarından o uzak, alaycı gülümsemesi tümüyle siliniyor. Sen git albayım, önce bana o gizli gizli içtiğin iyi cins viskilerden getir bakalım hele, diye buyuruyor. Kaşları iyice çatılmış, bir köpeği tekmelemeye hazır. Fırlatılan kadehin ardından daha kötü bir olay çıkmasını bekliyorum ama boşuna beklemiş oluyorum. Emekli albayımız bu buyruktan son kerte hoşnut. Emredini yapıştırıyor. Tezel'den ucu bucağı görünmeyen, istediği kadar bozdurup bozdurup harcayabileceği bir açık bonu almışçasına uçarak gidiyor. Daha doğrusu gidecekti ama önünde koskoca bir engele tosladı. İlhan kulak çınlamaları dinmiş, Ertürk'ü omzundan yakaladı. Tebrikler, bahtiyar olsunlar, mutlu olsunlar Müjgan Hanım. Çok yakıştılar birbirlerine valla. Bir yastıkta kocasınlar. Kutlarım hanımefendi, kutlarız beyefendi. Teşekkürler, sizi yorduk paşam. Tebrikler, uğultuları arasında. Kızım, Ayşenciğim, aa dur, eteğine bastılar ayol, çınlamaları arasında gürledi. Neredesin be Ertürk kardeşim, neredesin be canımın içi? Söylesene herkes yerini alsın, söylesene yemek başlasın. Baksana her şey yolunda mı? Bir an emekli albay İlhan'ın yüzüne acınası bir bakışla bakıp kalıyor. Efendim, her şey yolunda mı? Yolunda komutanım. Kore'den dönüşleri çiçeklerle, marşlarla karşılanan bu albay mı? Birleşmiş Milletler İrtibat Subayı Ertürk'ün hatıra defterinden notlar. 5 Şubat 1952. Her şey yolunda mı? Erler yemek yediler mi? Yediler komutanım. Kulağım devamlı olarak telsizde. Bölük komutanının sualine böyle cevap verdim. Çünkü bölük komutanının telsizle sorduğu bu kodlu sualinin ne manaya geldiğini artık mükemmelen biliyordum. Bu sual, araziyi geçtiniz mi? İlerlemek yolunda mı? Zayiat var mıdır, yok mudur demek oluyor. Ben de erler yemek yediler komutanım demekle arazide ilerliyoruz, kayda değer bir hadise yoktur demiş oluyordum. Bundan tam 2 ay evvelsiydi. Bütün gece yol almıştık. Sabahın 2'sine kadar düşman tel engellerine sessizce yanaşabilmiştik. Öncü istihkamlar mayın arayarak ilerlemekte, bunları evvela tesirsiz hale getirmekte ve tesirsiz hale getirdikleri yerlere beyaz şeritler çekmekteydiler. Benim kulağım devamlı surette telsizdeydi. Bölük komutanının sesini bir kere daha duymuştum. Yemeğe oturuldu mu? Yani tel engellere yaklaştınız mı diye soruyor. Ben de yaklaştık, ateşe başlayacağız. Tamam komutanım demiş bulunuyorum. Bundan aşağı yukarı 4 dakika sonra ben Sugar Kona Tepesi ve civar tepeler üstüne açılan havan, tank ve top ateşlerinin gürlemesiyle telsizden artık hiçbir şey duyamaz olmuştum. Düşman ateşimize karşı ateşle cevap vermekte tereddüt bile etmemiş. Bizim bulunduğumuz yerler dahi havan toplarıyla dövülmeye başlamıştı. Birdenbire istihkam teğmeninin yıkıldığını gördüm. Onun yanına koşmak üzere ayağa fırlamıştım ki aynı saniyede yanı başımda korkunç bir patlama duydum. Gözlerimin önünden rengarenk ışıklar geçti. Kafama, omzuma, bacaklarıma dipçiklerle vuruluyor zannettim. Derken bir ılıklık duydum. Kırmızı bir akıntı gördüm. Kandı. Üstüme ateş, top sesleri yağıyordu. Bundan gerisini hatırlayamıyordum. Şimdi esir bulunduğum bu kampta istikbalimin ne olacağını düşünerek Remzi abimin yanında bıraktığım eşimden çok yüzünü henüz göremediğim, bana 3 aylık bir resmini yolladıkları biricik oğlum Yılmaz'ı düşünerek bu satırları yazıyorum. Ben bu defteri cebime Kore'deki ilk günümden başlayarak şerefle dolu her günümü yazmak için koymuştum. Ma teessüf. Defterimi kullanmak şimdi kısmet oluyor. İstikbalimin ne olacağını bilemediğim şu zulmet karanlığında kalbim vatan hasretiyle çarparak ve bizi esir alanların ne yazdığımı görmelerinden korka korka hatıralarımı yazmaya gayret ediyorum. Kaderimi adım adım bu deftere geçirmeye gayret edeceğim. Biraz evvel yatak komşum Tommy arkam dönük ne yaptığımı sordu. Ben de bacağım böyle daha rahat ettiği için böyle yattığımı söyledim. 8 Şubat 1952. Sugar Cone eteklerinde yaralanmıştım. Gözlerimi açtığımda kendimi içi ot dolu bir arabanın ortasında bulmuştum. Omzum ve bacağım sargılar içindeydi. Acılarıma tahammülde güçlük çekiyordum. Burnuma nemli bir koku, kulaklarıma garip çığlıklar doluyordu. Sonra yeniden karanlıklara gömülmüştüm. Derken bir gün gözlerimi açtığımda kendimi şimdi yattığım yerde buldum. İçerisi yan yana ranzalarla doluydu. Ranzalarda yaralılar inildiyordu. Yaraları biraz iyileşenler yataklarının içine oturmuş kara kara düşünüyorlardı. Burası neresi, neredeyim diye sorduğum zaman hala yarı baygın haldeydim. Sonradan adının Tommy olduğunu öğrendiğim bu yatak komşum bana cevap verdi. Papa San eteklerinde bir esir kampındayız. Ben 20 gündür buradayım. İyi bakmıyorlar insana. Yemekler de çok kötü. Bir türlü iyileşemedim. Neredeyse bir yıldır Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin subayı olarak çarpıştığım için İngilizcemi hayli ilerletebilmiştim. Vatanımdan gelirken bizi İngilizce kurslarına da göndermişlerdi. Fakat asıl ben geldikten sonra mükemmel ilerletmiş olduğum İngilizcemi.